Ayrım 18.
Geniş katılımın sağlandığı gösteriler ve yürüyüşler düzenlenir. Birlikçi silahlı gruplar polis ve askere saldırmaya başlar. Saldırılar sonucu 150 polis ailesi evlerinden taşınmak zorunda kalır. Polisin plastik mermileri protestanlara sıkılmaya başlanır. O zamana kadar hep Katolikleri öldürmüş ve yaralamış olan plastik mermiler ilk kez bir protestanı öldürür. Terk edilmiş hisseden protestan halk sendikaların genel grev çağrısına uyar ve hayatı felç edecek kısa grevler yaşanır. Yollarda barikatlar kurulur, Katolik evler yakılır. Cadde isimlerinin İrlanda diliyle de yazılması ve kuzeyde yaşayan Güneylilerin belediye seçimlerinde oy kullanabilmeleri yönündeki kararlardan sonra da gösteriler ve saldırılar 80'li yılların sonuna doğru iyice artacaktır. Yobaz politikacı Paisley, Avrupa Parlamentosu'nda anlaşmayı protesto etmek için Thatcher'ın konuşmasını engelleyince parlamentodan kovulacaktır. Yukarıda tanımlanmış 5 çözüm içinde Cumhuriyetçi Harekete en ağır darbeyi bu sonuncusu vuracaktır. Anlaşmayla Londra, Cumhuriyetçilerin yıllardan beri baş hedef olarak belirledikleri İngiliz ordusunun ve sınırın varlık nedenlerini protestan halka ve özellikle birlikçilere bağlamakta ve politik bir ustalıkla İran'ın kendisine hedef yapmasının anlamsızlığını vurgulamaktadır. Thatcher, tükürdüğünü yalamak pahasına da olsa, Cumhuriyetçi harekete karşı politik bir üstünlük sağlar. Birçok gözlemci, Anglo-İrlanda anlaşmasının Cumhuriyetçi hareketin askeri ve politik yükselmesini durdurduğunu, hatta 1994'teki ateşkese giden yolu açtığı konusunda birleşirler. Gerry Adams'da anlaşmanın tek amacının oy gücü artmakta olan Sinn Féin'in ılımlı SDLP'nin yerini alıp Katolik toplumun tek temsilcisi olmasını engellemek olarak tanımlar. Gerçekten de anlaşmadan sonraki ilk seçimlerde Sinn Féin'in oyu oldukça azalacaktır. Buna karşılık ne İran'ın silahlı eylemlerinde ne de Sinn Féin politik hareketliliğinde bir durulma görülmez. Sinn Féin bölünüyor. İrlanda tarihinin bu döneminde geri adım atan yalnızca Thatcher olmayacaktır. Uzun savaş stratejisinin bir gereği olan politik arenaya yerleşme çabaları Cumhuriyetçi Hareketi tarihi dönüm noktalarından birine getirir. Sinn Féin'in 1986 kongresinde Adams ve McGuinness'in önderliğindeki kadro Dublin parlamentosunun tanınması anlamına gelecek tarihi bir adım atar. Aynı kadronun 1970'teki Sinn Féin Kongresi'nde Marksist liderlerin Stormont, Dublin ve Londra parlamentolarında yer alma kararını protesto ederek hareketten ayrılıp bugün adı hala geçici olan IRA Sinn Féin örgütlenmelerini gerçekleştirdikleri ve bölünmeyi onayladığı için illegallikle suçladıkları Dublin parlamentosunu yıllardır boykot ettikleri düşünülürse muhaliflerin bu kararı neden geri adım olarak nitelendirdikleri anlaşılır. Kongre seçimleri kazanan Sinn Féin adaylarının Dublin parlamentosuna katılmalarına izin verilmesi yönünde bir karar alır. IRA daha önceden ordu genel kurulunu toplamış ve bu yönde bir karar almıştır bile. Kurulun 1970'ten bu yana ilk kez toplandığı düşünülürse kararın önemi daha iyi anlaşılır. Bu kararın bir ödün olduğu açıktır. Bunun farkında olan lider kadro kararı ordu konseyinden değil de ordu genel kurulundan çıkartarak muhtemel bölünmeleri engellemeyi tasarlamıştır. İRA'yı inceleyen yazar ve gazetecilerin vardıkları ortak noktalardan birisi örgütsel yapının demokratik olduğu, alt kadroların seslerini duyurabildikleridir. İrlanda Dili Konferansı maskesi altında toplanmış olan kurulda bütün görüşlerin dile getirildiği ve kararın demokratik bir yöntemle verildiği düşünülebilir. Yine de böyle bir ödünün IRA içinde geniş çaplı bir bölünmeye neden olmaması ilginçtir ve lider kadroya duyulan güvenin göstergesidir. Fakat karar Sinn Féin içinde bölünmelere neden olur. Karara karşı olan küçük bir grup eski liderlerden O'Brady önderliğinde kongreyi terk ederek Cumhuriyetçi Sinn Féin isimli yeni bir parti kurar. IRA içinde bir bölünme görülmez. Cumhuriyetçi sinfeyin büyüyememesine karşın hala bugün de varlığını sürdürmektedir. 1994'ten sonraki barış arayışlarından memnun olmayan bazı cumhuriyetçiler bu partiye katılacaklardır. Özellikle İran'ın 1997'de ilan edeceği ateşkesten sonra silkinme belirtileri gösterecek olan bu hareket, İra'dan ayrılacak küçük gruplara kollarını açacak ve Continuity IRA adı altında askeri kanadını kuracaktır. Bu gelişme hem Cumhuriyetçi hareket içinde hem de hareketi izleyen basın ve polis gibi kesimlerde uzun süredir tartışılan bir konuyu gündemin önemli bir maddesine dönüştürür. Sinn Féin mi İRA'yı kontrol etmektedir, yoksa İRA mı Sinn Féin'i kontrol etmektedir? Özellikle İran'ın 1994 ve 1997'de ilan edeceği ateşkesler ve Sinn Féin'in oy gücü olan politik bir partiye dönüşmesiyle bu iki kanat arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşacak olan araştırmacılar, yukarıdaki soruyu sormanın cahillik olduğunu iddia edeceklerdir. İddialara göre Adams ve McGuinness de dahil olmak üzere, Sinn Féin'in lider kadrosundaki bazı isimler İran'ın ordu konseyinde de yer almaktadır. Elbette ki bu iddiaları ispat etmenin imkanı yoktur. Olsa bile bu Sinn Féin üst kadrosunun yasa dışı bir örgüt üyesi olmakla suçlanıp hapsedilmesi anlamına gelecektir. Bu ise Cumhuriyetçi Hareketi politik arenaya çekmeye çalışan ve Sinn Féin'i barış görüşmelerinde muhatap kabul edecek olan Londra'nın işine gelmeyecektir. Sinn Féin ise seçim sandığındaki desteğini 80'li yılların ikinci yarısındaki kayıplara rağmen korur. Jerry Adams 1983 seçimlerinde Batı Belfast'tan milletvekili seçilir. Böylece İngiltere'ye girmesini engelleyen yasağı delerek Londra'ya gelip İşçi Partili bazı milletvekilleriyle görüşmeler yapmasına rağmen oturumlara katılmaz. 1987 seçimlerinden yine zaferle çıkan Adams, bu yıllarda bütün Katolik grupları kapsayacak bir cephe için SDLP ile görüşmelere başlar. Bu birçok cumhuriyetçi tarafından bir diğer geri adım olarak nitelendirilir. Sinn Féin'in askeri değil ama politik bir çözüm peşinde olduğu iddialarını güçlendirir. Adams partisinin 1989 Genel Kongresi'nde İRA'ya sivillerin öldürülmemesi için bir ikaz gönderir. Adams, İRA'nın Sinn Féin kontrolünde olduğu izlenimini vererek, ileriki tarihlerde başlayabilecek barış görüşmelerinde Sinn Féin'i Cumhuriyetçi Hareket'in sözcüsü alarak kabul ettirmeyi planlamaktadır. 1989 yılındaki seçimlerde Sinn Féin hem kuzeyde hem güneyde ağır oy kaybına uğrar. Adams bunun nedenini sivillerin İRA kurşunlarına kazayla kurban gitmelerinin getirdiği tepkiye bağlar. Adams 1992 seçimlerini kaybedecektir. İlginç olan Batı Belfast seçim bölgesindeki protestanların Adams'ın yenilgisini sağlamak için SDLP'li diğer bir Katolik adaya oy vermiş olmalarıdır. Adams basına Sinn Féin ve İran'ın birbirleriyle ilişkisi olmayan iki ayrı örgütlenme olduğu temasını yayar. Daha da ileri giderek bir elde oy pusulası bir elde armalite politikasının geçerliliğini kaybettiğini ileri sürer. McGuinness'li sloganı bir elde oy pusulası bir elde çözüm olarak yeniden tanımlar. İran'ın ve Sinn Féin'in iç içe geçmiş örgütler olduğu açıktır ve bilinmektedir. Polis şefi Phoenix, 1990'da McGuinness'in İran'ın ordu konseyi üyesi ve kuzeydeki bütün silahlı eylemlerin örgütleyicisi olduğunu iddia eder. 1993'te ise Sinn Féin'in lider kadrosundan çoğu isimlerin İRA ordu konseyinde olduklarının belirlendiğini belirtir. Bunların içinde Adams da vardır. Kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra yazılan bir kitapta da McGuinness'in 1971-72 arası İran'ın Genelkurmay Başkanı olduğu yazılır. 1988'de Amerikan hükümetinin hazırlattığı bir raporda da adı İran'ın lideri olarak geçmektedir. Sinn Féin 1994'e kadar Kuzey İrlanda'da genel oyların %11 kadarını, Katolik oylarınsa %30'unu elinde tutmayı başarır. Güneyde ise bu oran %2'dir. Kaddafi meydana çıkıyor. İRA 1980'li yılların ikinci yarısına değerli bir müttefikinin yardımlarıyla girer. Albay Muammer Kaddafi. Kaddafi, Kral İdris'i devirip yönetimi ele geçirdiği 1969'dan bu yana krallığın destekleyicisi Londra'ya karşı mesafelidir. Kralın imzaladığı silah satışı anlaşmasının devrimden sonra Londra tarafından tek yanlı olarak iptal edilmesi üzerine de Kaddafi tavrını koyar ve BP'nin petrol kuyularını ve rafinelerini kamulaştırır. Bu dönemlerde Kaddafi'nin İRA'ya destek sağlamaya başladığı bilinmektedir. 1972 Haziran'ında ABD'nin Wheelis hava üssünden çekilişinin ikinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada Kaddafi, Filipinler'deki Müslümanlara, ABD'deki siyahlara ve İRA'ya yardımda bulunduğunu açıkça ifade eder. 1985 Mart'ında da Avrupa ülkelerini tehdit ederek, eğer sürgündeki Libyalı muhalifleri desteklemeye devam ederlerse, Libya'nın da Kızıl Ordu, Kızıl Tugaylar ve İRA'ya sağladığı desteği arttıracağını beyan edecektir. 1973'te İrlanda açıklarında bir gemide ele geçirilen 5 ton silah bu desteğin bir parçasıdır. Kuzey Denizi'nde bulunan yüksek kaliteli petrol nedeniyle Libya petrolüne ihtiyacı kalmayan Londra ise uluslararası terörizmi desteklemekle suçladığı Kaddafi'ye karşı düşmanca davranmakta bir sakınca görmemektedir. Kaddafi'nin sürgündeki muhaliflerine istedikleri gibi çalışma imkanları verilmektedir. 1984'te ise Londra'daki Libya elçiliğinin önündeki Kaddafi karşıtı göstericilere elçilikten ateş açılmasıyla diplomatik ilişkiler kesilir. Nisan 1986'da gerilim son noktasına ulaşır. Amerika, uluslararası terörün kaynağı olarak nitelediği Libya'yı cezalandırmak için planladığı bir askeri operasyonda İngiliz üslerini kullanmak ister. Başbakanlığı döneminde Britanya'yı ABD'nin en büyük uçak gemisi durumuna getirmekle suçlanacak olan Thatcher, bunu memnuniyetle kabul eder. Saldırıda büyük zarar gören Kaddafi, Londra'dan öcünü almak için bildiği bir yönteme sarılır. Önce İRA'dan daha radikal olduğunu düşündüğü INLA'ya yanaşır. INLA'nın kendi vermeyi düşündüğü yardım için küçük bir örgüt olduğunu anlayınca İRA ile temasını yeniler. 1985 ve 1986 yılları içinde 150 ton ağırlığında silah ve patlayıcı İrlanda'daki İRA depolarına ulaşır. Bunların içinde Kalaşnikov tüfekler, roketler, el bombaları ve çok sayıda Semtex patlayıcısı bulunmaktadır. İran'ın bütün faaliyetlerini yakından takip etmekte olan istihbarat birimleri, Fransız polisinin 150 tonluk yeni bir kargoyu ele geçirmesine kadar olayın farkına varmayacaktır. Vardıkları zaman İran'ın bir yıl içinde savaşında mevcut olan hızıyla yıllarca sürdürebilecek bir silah ve patlayıcı stoku edindiğini dehşet içinde öğreneceklerdir. Stoklanan zırh delme gücüne sahip makinalı tüfekler, SAM-7 füzeleri ve yerden havaya füzelerin varlığı güvenlik birimlerinin uykularını kaçıracaktır. Asıl tehlike ise tonlarcası stoklanmış olan Semtex patlayıcı maddesidir. Havaalanlarındaki detektörlerin bile tespit etmesi zor olan Semtex, taşınması ve yerleştirilmesi kolay, kokusuz ve yüksek tahrip gücüne sahip bir patlayıcıdır. İran'ın ileriki yıllardaki birçok başarılı eyleminde kullanılacaktır. Bir İngiliz generali Semtex'in İRA'ya SAM-7 füzelerinden bile daha fazla bir güç kazandırdığını daha 1986'da ifade edecektir. Güvenlik güçlerine gözleme ve izlemede çok geniş imkanlar getiren helikopterlere karşı kullanılacağı düşünülen SAM'ler ise, İran'ın uzun savaşı süresince yalnız bir kere kullanılacak, o da helikopterin elektronik savunma cihazının gazabına uğrayıp hedeften sapacaktır. SAM'ların neden kullanılamadığı konusu bir bilmecedir. Bazı parçalarının eksik olduğu ya da İran'ın bunları kullanacak elemanlarına eğitim veremediği tahmin edilen nedenler arasındadır. Bu stokla güveni artan İRA Ordu Konseyi taktik değişiklikler üzerinde çalışmaya başlar. Gerilla savaşından düzenli ordu savaşına geçilerek Amerikalıları şaşırtan Vietcong'lu generallerin TED saldırısı örnek alınır. Aynı taktikle 1968'de Filistinliler Karameh'de İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirmişlerdir. Arafat Kara Mehdi II. Leningrad olarak nitelemiş ve Kara Mehdi'deki savunma disiplinsiz ve iradesiz Arap ordularına örnek teşkil etmiştir. Şimdilerde birçok İralı'nın çılgınlık olarak nitelediği bu taktikle 50-60 kişilik gruplar İngiliz birliklerine saldıracak, yerden havaya füzelerle düşman hava desteği engellenip vurup kaçmak yerine mevzilenerek muharebeye devam edeceklerdir. Bu planın önündeki en önemli engel Dublin ve Londra arasında sağlanmış olan işbirliği anlaşmasıdır. İki tarafta da açılacak toplama kamplarıyla İran'ın insan gücünün kısa zamanda erime tehlikesi vardır. Lider kadronun öldürülmesi ya da yakalanması ihtimaline karşı yönetimin devamlılığını sağlayacak ikinci ve üçüncü gruplar bile tespit edilmesine rağmen planın hayali olduğu kabul edilecek plandan vazgeçilecektir. Onun yerine sürmekte olan gerilla savaşının yoğunlaştırılması kararlaştırılır. İngiltere dairesine eskiden olduğu gibi bir hedefi vurup ikinci hedef için uzun süre beklemek yerine sürekli eylem emri verilir. Silah ve cephane edinmedeki bu başarı iki ayrı cephedeki başarının arkasından gelmiştir. Birincisi Long Cache'deki H bloktan gerçekleştirilen toplu kaçış, ikincisi ise hükümetin yüreğini burnuna getiren Brighton bombalama eylemidir. Long Cache, Mace, dünyanın en iyi korunan ve sağlam cezaevlerinden biridir. İralı ve diğer silahlı gruplara mensup mahkumları misafir etmek için özel olarak inşa edilmiştir. H şeklinde inşa edilmiş 8 bloktan oluşur. Yıllar sonra hem mimari hem de güvenlik açısından hem de günlük yaşamı zorlaştırmasından ötürü tenkit edilecek olan bu cezaevi inşa edildiği dönemde kaçışları imkansız hale getireceği şeklinde sunulmuştur. Özel gardiyanlar ve askerler tarafından yüksek teknoloji kullanılarak kontrol edilmektedir. Kendilerini savaş esiri olarak tanımlayan İralılar içinse tek amaç kaçmaktır. Hatta bu, Ordu Konseyi tarafından sık sık tutukluların ilk görevi olarak belirtilmektedir. 1983'te uzun dönemli ve kararlı bir kaçış planı hazırlanır. Kaçışta yer alması istenilen İralıların çeşitli nedenlerle H7 bloğuna transferi sağlanır. Zaman içinde kadın ziyaretçilerin vajinaları içinde 6 tabanca parçalar halinde içeriye sokulmuştur. 25 Eylül gecesi tutuklular toplu olarak TV'de Alcatraz'dan kaçış filmini izlerler. Dünyanın en iyi korunan zindanı olarak tarihe geçmiş olan Alcatraz'ı konu alan bu filmin bitişiyle H bloktan kaçış başlar. Bloktaki gardiyanları alarm veremeden etkisiz hale getirmek için aynı anda harekete geçen 18 tutuklu kısa sürede kontrolü ele geçirir. Gardiyanların üniformalarını giyen tutuklular yemek getiren kamyonu da ele geçirirler. Kamyonun şoförü ayağından debriyaj pedalına bağlanır. H blokla özgürlük arasında 3 metal kapı vardır ve her biri ayrı bir binadaki görevliler tarafından kontrol edilmektedir. Görevliler normal uygulamaya ters olarak ilk iki kapıyı kamyonu kontrol etmeden açarlar. Üçüncü kapıda çatışma çıkar. Kamyonu terk eden kaçaklar cezaevinin etrafındaki son duvardan atlayıp uzaklaşırlar. Helikopterlerin ve arama ekiplerinin olay yerine ulaşması 10 dakikayı alsa da kaçakların çoğu gözden kaybolmayı becerirler. H7 blokta kaçmayıp kalanları ise çileli günler beklemektedir. Bir gardiyan öldürülmüş ve 6 tanesi yaralanmıştır. Gardiyanlar öfke ve kinle kalanlara saldırır. İçlerinde kaçıştan haberi bile olmayanlar olsa bile 83 tutuklu köpeklerle gelen saldırıdan nasibini alır. Bu saldırı nedeniyle daha sonra hükümet tutukluların hepsine tazminat ödemek zorunda kalacaktır. 38 kaçaktan 19 tanesi kısa sürede yakalanır. Diğerlerinin bazıları uzun yıllar İRA eylemlerinde yer alırlar, ya yakalanırlar ya da öldürülürler. Bazıları ise bir daha ortada görünmezler. H bloklardan bir başka kaçış 1997 yılının Mart ayında gerçekleşmek üzereyken engellenecektir. H7 blokta 95 İralı özgürlüklerine birkaç metre kala kazdıkları tünelin çökmesi sonucu yakalanır. Tünel H bloklardaki bir gerçeği de göz önüne çıkaracaktır. Bloklardaki 300 cumhuriyetçi ve 150 kralcı tutuklu, kendi emir komuta yapıları içinde yaşamakta ve gardiyanlar hücrelere girememektedir. Brighton bombalama eylemi ise İran'ın Bakanlar Kurulu'nun önemli bir kısmını ve başbakanı topluca havaya uçurmaya kıl payı yaklaştığı bir eylem olacaktır. Grand Otel'in 5. katına çok önceden yerleştirilmiş bir bomba, Konservatif Parti'nin yıllık kongresinin yapıldığı Ekim 84'te patlatılır. Otelin ortasında büyük bir çöküntüye neden olacak patlama 5 kişiyi öldürecektir. Daha sonra olaydan sorumlu olarak yargılanan İralı'ya yargıç şunları söyleyecektir. Amacın hükümet üyelerinin büyük bir kısmını öldürmekti ve neredeyse başaracaktın. Eylemden şans eseri kurtulan Thatcher'a İra olayın sorumluluğunu yüklendiğini bildirdiği beyanatta şunları söyler. Bugün şanslıydın fakat unutma, biz bir kere şanslı olmak zorundayız, siz her seferinde. Brighton eylemi amacına ulaşamasa da İra'nın gücünü ve neler yapabileceğini gösteren önemli bir gösterge olmuştur. İtirafçının itirafları, ihbarcının ihbarları. İran'ın bu dönemdeki yükselişini gölgeleyen, moralleri çökerten ve zayiata neden olan olaysa bir itirafçının itiraflarıdır. İtirafçı birçok başarılı İra eylemine imzasını atmış olan Eamon Collins'tir. Collins, üniversite yıllarında Marksizmle tanışmış bir grup anarşistle kitap evleri açarak politik hayata başlamıştır. Yıllarca İra'yı milliyetçi ve gerici olarak nitelemesine rağmen 1973'te ailesinin evinin askerler tarafından basılmasıyla görüş değiştirir. Şüphe üzerine evi basan askerler Cumhuriyetçi Hareket'le hiçbir ilgisi olmayan Collins ailesine etmediklerini bırakmazlar. Eamon ağzına sokulan ve dişlerini kıran bir namlunun ucunda devlet terörizmiyle tanışır. Şikayet edecek hiçbir makam bulamayan Eamon, sesini duyurmanın tek yönteminin terör olduğuna kanaat getirir. Birçok kişinin İRA'ya katılma nedeni olan haksız suçlamalar, ırkçı saldırılar ve baskı kendisini de İRA'ya iter. Marksistler uzun dönemli ve başarı şansı bilinmeyen politikalar peşindedir. İRA ise Katolik toplumun karşılaştığı zulmün ve haksızlığın cevabını anında vermektedir. Daha sonraki yıllarda Sovyetleri ziyaret edecek olan Collins, Stalinistlerin devrimi korumak endişesiyle insan kıyımından kaçınmamasından dersler çıkarır. Bu arada gümrük dairesinde bir iş bulan Collins, İran'ın açlık grevleri sırasındaki gücünden etkilenip, İra'yı Marksist bir çizgiye çekebilmek amacıyla İra'ya katılır. Ne var ki takip eden yıllarda Collins bir ölüm makinesine dönüşecek ve politik görüşlerini arka plana itecektir. İra için hedef olabilecek kişiler hakkında bilgi toplayarak kariyerine başlayan Collins, zaman içinde kendi ekibini kurup eylemler planlayacak bir noktaya gelir. Düzensiz ve disiplinsiz Nuri hücrelerini yeniden örgütler. Kendi deyişiyle en iyi gerilla örgütünü yaratır. Ne var ki takip eden yıllarda kendi planladığı silahlı eylemler çocukların ve sivillerin ölümüyle sonuçlanacaktır. 1983 civarında Collins hem ölümleri gereksiz bulmaya hem de İran'ın hiçbir zaman işçi sınıfı hareketine dönüşemeyeceğini anlamaya başlar.